Ayrım 15 sayfa 200. Adnan adı var İslam Ansiklopedisi'nin İbn Haldun maddesinde ayrıca kimi batılı şarkiyatçıların Amerika'nın keşfi gibi bir İbn Haldun'un keşfi konusu ortaya atıp işlediklerini, oysa kendilerinden önce Türk bilim adamlarının İbn Haldun'dan ve yapıtlarından söz ettiklerini yazar. Arap edebiyat ve tarihçilerinden Emir Şekip Arslan, parantezinde 1871-1946, İbn Haldun'un tarihinin birinci cildine yazdığı Mulhak'ta, parantez içinde ön sözde, ünlü Fransız doğu bilimcisi Carré de Vaux'un İbn Haldun'la ilgili görüşlerini aktarıyor. Bu alıntılarda şöyle deniyor: Müslüman Afrika'nın ilk dönemindeki toplumsal yapısı İbn Haldun'un kişiliğiyle aydınlanmıştır. İbn Haldun'dan önce tarih felsefesini onun ölçüsünde sağlam ve aydınlık biçimde ortaya koyabilen bir başka bilim adamı bilinmiyor. Çünkü toplumların öz durumları, bu durumlarda beliren ve bu durumların değişmelerinde kesin etkili olan nedenleri, devletlerin nasıl kuruldukları ve hangi aşamalardan geçtikleri, uygarlıkların değişmeleri, gelişmeleri ve çöküşlerindeki etkenler, bütün bunlar İbn Haldun'un inilebilecek ölçüde derinliklerine indiği konulardır. Bu derinliğe ünlü mukaddemesinde, parantez içinde Prolegomenes, inmiştir. Avrupa Hristiyan tarihçilerinden sadece bir kesimini 18. yüzyılda İbn Haldun'unkine benzer biçimde tarihin gizlerini yakalamaya girmiş bulunuyoruz. Üstelik bunların konuya ilişkin çıkarıp ortaya koydukları kapalı, anlaşılması son derece güç anlatımlardan oluşuyor. İbn Haldun, us ve algıda Montesquieu ya da Üstad Mebili erdeminde bir düşünürdür. Ve hiç kuşku yok ki o, yeni toplum bilimcilerimizden Tarde ya da Doğu bilimcisi Kobineo gibi toplum bilimcilerin de ulu atasıdır. Dipnot 13. Aynı kitabın parantez içinde Tarihu İbn Haldun'un birinci cildine yayınlayanın yazdığı ön sözde bir yazısı yayınlanan Kahire Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Ahmet Emin de şöyle diyor: İbn Haldun'dan önce hiçbir tarihçinin tarihe onun bakış açısından bakabildiğini bilmiyorum. Emir Şekip de tarihin birinci cildine yazdığı El Mulhak'ın girişinde Carré de Vaux'un görüşlerini aktarırken İbn Haldun'dan önceki düşünürlerin görüşlerini sıralıyor ve Platon, Aristoteles, Farabi üzerinde durduktan sonra şöyle diyor: Yalnız bunlardan hiçbiri tarih felsefesi bilimine açıkça değinmiyor. Ne Platon, ne de Aristoteles, ne de Farabi. Veliyüddin din Ebu Zeyd Abdurrahman İbn Haldun'un buluşu olarak ortaya çıkıyor. O, batının da doğunun da övüncesi, parantez içinde mefharetidir diyor. Dipnot 14. İslam Medeniyet Tarihi adlı yapıtı nedeniyle ülkemizde pek iyi tanınan Profesör Doktor V. Bartolt da şunları yazıyor: İbn Haldun'un tarihine yazmış olduğu ünlü mukaddimesi Arap edebiyatında tarihi öykücülükten kurtulmak, muhakemeyi egemen kılmak ve tarihin yasalarını araştırmak için yapılmış ilk ve biricik deneyimdir. İbn Haldun tarihe kendi anlayışına göre yeni bilim vasfını vermektedir. Dipnot 15. Onun tarihi Yunan pragmatik tarihçilerinin etkilerinden uzaktır. Arap tarihçisi İbn Haldun, Yunan tarihçilerine nazaran deneyim ve bilgi bakımından daha zengindir. Yunan tarihçilerinin nazarında esas olan siyasal şekillerin değişmesi yerine, İbn Haldun kuramına temel olarak iktisadi koşulların değişmesini, göçebelikten yerleşik hayata ve köy hayatından kent hayatına geçişi almaktadır. İbn Haldun'un bu kuramı hangi bilgilerin ve hangi kitapların etkisiyle meydana geldi? Bu henüz tam anlamıyla bilinmiyor. İbn Haldun'un kuramı diğer Arap tarihçilerini etkilemedi. Şurası dikkate değerdir ki İbn Haldun Arap olduğu halde İslam uygarlığının bütün Müslüman dünyasının ortak malı olduğunu iddia ediyor. İbn Haldun Araplara uygarlığı tahrip edici bedeviler gözüyle bakmaktadır. Dipnot 16. Arapları eleştirdiği ve Türkleri övdüğü için İbn Haldun'a içerlemiş görünen ünlü Arap yazarı Taha Hüseyin bile İbn Haldun için şunları yazmaktan kendini alamıyor: İbn Haldun tarihsel alanda bir yöntem yaratmış, bu yöntemde açık ve gerçekten çoğu kesimde doğru çıkan görüşler ortaya koymuştur. Dipnot 17. İbn Haldun'un tarih yönden ortaya koyduğu bakış açısı gerçek bir bakış açısıdır. O, tarihe bölünmez bir bütün olarak bakan, tarihi oluşturan olguları ve olayları inceleyip yanlışları atma yolunu düşünen ve bunu anlaşılabilir göreceli, parantezine izafi bir bilim olarak yaratan ilk tarihçidir. İslam dünyasında ne ilk çağlarda ne orta çağda bu nitelikte bir tarihçi görülmüştür. Dipnot 18. Daha Hüseyin İbn Haldun'un dahi kişilerden biri olduğunu yazıyor. İçtimai felsefeyi ilk kez onun bilimsel kalıba döktüğünü ve onun için Arapların bu işi ilk başaran biziz diye övünebileceklerini savunuyor. Dipnot 19. Ve gene Daha Hüseyin ayrı ayrı yollardan yürümüş olsalar bile İbn Haldun'la Montesquieu'nun toplumsal görüngüleri tarihsel cebir, parantez içinde tarihsel determinizm ilkesine bağlamakta birleştiklerini ve bu konuda İbn Haldun'un Montesquieu'ye öncülük ettiğini açıklıyor. Dipnot 20. Türk ansiklopedisindeki değerlendirmesi ise Ziyaettin Fındıkoğlu da İbn Haldun konusunda ilginç görüşler sergiler. İleride üzerinde duracağımız bu değerlendirmenin bir bölümünde Fındıkoğlu şöyle diyor: tarih ve sosyal olaylarda her çeşit ekonomik etkene yer veren İbn Haldun, köy ve kent yapılarına özgü ekonomik bir düzen bulunduğuna dikkatimizi çekmektedir. Bu düşünce 20. yüzyıl sosyolojisinde iki sosyoloji kolu, parantez içinde köy ve kent ile uğraşan sosyologlarca Tunuslu tarihçiye İbn Haldun'a orijinallik ve hatta modernlik niteliğinin verilmesini gerektirmiştir. Dipnot 21. Çeşitli yazarlardan sunduğumuz kesitleri burada bitirirken belirtelim ki İbn Haldun'un tarihsel tire felsefi toplumsal temellerini Marksist bir yaklaşımla araştıran S.M. Batsevan'ın yazısını tüm olarak bu kitapta yayınladığımız için burada ayrıca aynı yazıdan kesitler sunmanın doğru olmayacağı kanısındayız. Şimdi artık İbn Haldun'un ilgi çeken görüleri üzerinde ayrı ayrı durmaya çalışalım. Tarih konusundaki görüşleri ve yöntemi. İbn Haldun tarih konusunda şöyle diyor: dıştan bakılınca tarih eski günlerden ve devletlerden, eski çağlarda geçen olaylardan haber veren bilim olmaktan öteye geçmez. Ağızdan ağıza geçen sözler, öyküler anlatılır. Anlatılanlardan özdeyişler çıkarılıp sergilenir. Toplantı yerlerinde kalabalık belirdiği zaman bunlarla eğlendirilir dinleyenler. Dipnot 22. Yazarımız bunu tarihin dış yüzünden olan, parantez içinde fi zahirihi diye niteliyor. Bu tür tarihçiliğe de yüzeysel tarihçilik gözüyle bakıyor. Ama gerçek tarihçiliğin bu demek olmadığını, tarihin bir de iç yanı, derinliği bulunduğunu anlatıyor. Derinliğine inilerek bakıldığında ise tutarlı bir bakıştır tarih. Bir incelemedir. Parantez içinde nazarun ve tahkikun. Olup bitenleri nedenleriyle birlikte incelemedir. Nedenlerine bağlamadır. Parantez içinde ve talilun lil kainat. Ne var ki bunun ilkeleri çok incedir. Parantez içinde ve ma badiha dekikun. Olguların nasıllarını ve nedenlerini derinlemesine bilmedir. Bundan dolayı tarih temel bilimdir. Hikmete de bütünüyle girmiştir. Onun için hikmet, dipnot 23, bilimlerinden sayısı yeridir ve sayılması doğaldır diyor. Yazarlarımıza göre gerçek tarihçilik budur. Tarih alanında bu bakış açısından yürümedir. İbn Haldun bunu tarihinin iç yüzü, parantez içinde ve fi batınihi diye niteliyor. Ziyaettin Fındıkoğlu İbn Haldun'un bu açıklamasını değerlendirirken şunları yazar: sosyolojinin bilimler arasında yer aldığı 19. yüzyıldan önceki dönemlerde tarihi aynı zamanda sosyoloji sayan düşünürlere rastlanmaktadır. Örneğin Vico ve Bacon bunlar arasındadır. İbn Haldun'un 19. yüzyılda Batı'da Hammer tarafından tanıtılmasından sonra Arap tarihçinin bu alandaki öncü görüşü yayılmış bulunmaktadır. Gerçekten tarihçiliği zahiri ve batini diye ikiye ayıran yazar, parantez içinde İbn Haldun, birinciyi öykücü, ikinciyi izahçı olmaktan niteliyor. Bu vasıf batini tarihçiyi sosyal olayı illet ve nedenlerine bağlamaya yöneltmektedir. Nitekim günümüzde de sosyoloji ile bu anlamda anlaşılan bir tarih arasında sıkı bağlılıklar kurulmaktadır. Dipnot 24. İbn Haldun tarihte aktarmacılığa değiniyor ve şöyle diyor: İslam dünyasındaki tarihçilerin ileri gelenleri geçmiş günlerin haberlerini dolu dolu alıp topladılar. Yazdıkların arasına koydular, sakladılar. Sonra asalaklar gelip yanlışın aldatıcılarına kattılar o haberleri. Bu alanda kimi zaman sanılara, kuruntulara kapıldılar. Kimi zaman da bilerek haber uydurdular. Abartılmış söylentilerden yaldızları aldılar. Ötekilerle karıştırıp sürdüler piyasaya. Ve uydurdukça uydurdular. Daha sonra gelenlerden çokları da bunlara uydular, haber aktarıcılığında onları izlediler. Öncekilerden nasıl işitip aldılarsa öyle ilettiler bizlere. Olguların ve durumların nedenlerini düşünüp kavramadan uydurma haberciliğin sapık yollarını bırakmadılar. Bu uydurmacılığa karşı koyalım demediler. İnceleme denen şey azdı bunlarda. Ayıklama, doğruların içinden yanlışları çıkarıp atma yönü çok azdı. Dipnot 25. İbn Haldun bu açıklamasıyla tarihçiliği nasıl anladığını açıkça belirtiyor ve tarih felsefesini açığa vuruyor. İbn Haldun yüzeysel bir tarihçilik ve aktarmacı, parantezinde nakilci bir tarihçilik istemiyor. Bir tarihçi aldığı ve yazacağı haber üzerinde düşünsün, araştırsın, incelesin. Gerekirse tarihçi olarak ad yapmış olanlara geleneğe baş kaldırsın. Karşı koysun. Hele hiçbir zaman uydu olmasın. Sanılara, kuruntulara kapılmasın istiyor. İbn Haldun'dan önceki tarihçinin öykücülük geçmişten haber toplayıp aktarma, parantezine vakanivislik biçiminde olduğu, İbn Haldun'un ise tarihe ilkeler getirdiği ve bir tarih felsefesi ortaya koyduğu konusunda aşağı yukarı düşünürlerin tümü birleşir. Hemen hemen şu noktada birleşirler ki İbn Haldun, tarih felsefesini başlatan ya da bu felsefenin başlayıp gelişmesinde çok büyük katkısı olan bir tarihçidir. Düşünürler onun tarih felsefesini kurduğu gibi Batı'yı bu konuyla uğraşanları büyük ölçüde aydınlattığını da yazarlar. Birçok düşünürün çok geç tanınmış olmasına karşın ondan yararlandıklarını açıklarlar. Onu eleştirenler bile onun tarih felsefesini önemsemezlik etmezler. Söz gelimi İbn Haldun'un kıyasıya eleştiren Taha Hüseyin bile onu bu konuda çok över. Dipnot 26. Ayrıca bu konunun ustası ve bu konuda dahi olarak niteler. Dipnot 27. Orhan Hançerlioğlu tarih felsefesinin ne olduğunu ve ayrıca İbn Haldun'un bu felsefedeki yerini şöyle anlatıyor. Tarih felsefesi geçmişte neler olup bittiğini araştıran tarih biliminden farklı olarak geçmişte olup bitenlerin nedenlerini araştırır. Bu bakımdan tarih felsefesi tarihsel oluşum içinde genel felsefe alanının üç büyük dünya görüşüne göre sıralanır. Metafizik tarih felsefesi, bireyci tarih felsefesi, diyalektik tarih felsefesi. Metafizik açıdan işlenen tarih felsefesine göre insanların tarihi Tanrı'nın iradesiyle yönetilmektedir. Tanrı nasıl istemişse öyle olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Temelde metafizikten başka bir şey olmayan bireyci tarih felsefesine göre insanların tarihini büyük bireyler eş değişle üstün düşünceler yönetmektedir. Bu büyük kişileri nasıl istemişlerse öyle olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır. Çağdaş diyalektik felsefesine göre ise tarihi üretim ilişkileriyle belirlenen toplumlar yapar. Toplumsal olayların nedenleri özdeksel, parantez içinde maddi koşullardır. Tarih felsefesi metafizik ve bireyci açılardan işlenirken bile çağdaş özdekçi, parantez içinde materyalist, diyalektik anlayışın sezgisini taşımaktadır. Tarih felsefesinin ve toplum biliminin kurucusu sayılan Arap düşünürlerinden İbn Haldun'a, parantez içinde 1334-1406, göre toplumsal olayların nedenini toplumun kendinde aramak gerekir. Tarih bilimiyle uğraşanları yanıltan şey, ulusların hal ve durumlarının değişmekte olduklarını unutmaktır. Değişme, Tanrı'nın bütün varlıkları için koyduğu bir yasadır. Doğal verim, özdeksel bir değişmeden ibarettir. Toplumlar da insanlar gibi doğar, gelişir ve ölürler. Hüner ve sanayinin gelişmesi toplumsal gelişmenin başında gelir. Hüner ve sanayinin gelişmesi insani düşünsel bilgilerle uğraşmaya yöneltir. Değer emekle belirlenir. Pazarda satılan buğday da iş ve emeğin değeri açıkça görünmez. Ama buğdayın değeri onu elde etmek için harcanan iş ve emeğin değeridir. Toplumsal olayların temeli ekonomiktir. Dipnot 28. Hançerlioğlu'nun bu değerlendirmesi gerçeği oldukça yansıtıyor. Ancak burada İbn Haldun'un olduğu açıklanan görüşler arasında yer verilen değişme, Tanrı'nın bütün varlıkları için koyduğu bir yasadır. Tümcesine bakıp onun materyalist olmadığı sanılmamalıdır. Çünkü İbn Haldun'da Tanrı'nın dinsel dünyadakinden daha değişik bir anlamı vardır. İbn Haldun'a göre Tanrı doğal yasaların dışında değildir. Yasaları hem koyandır hem de yasaların kendisidir. Gelişmeyi etkileyen bir çeşit özgüçtür. İbn Haldun, Hançerlioğlu'nun da belirttiği gibi toplumsal olayların nedenlerini toplumun kendisinde aramayı önerir. Oysa dinsel çevreler bu nedeni kendi anlayışlarındaki tanrısal iş ve hikmetlerde aramayı önerirler. Yine Hançerlioğlu'nun belirttiği gibi İbn Haldun'un tarih felsefesinde toplumsal olayların temeli ekonomiktir. İbn Haldun anlayışında temel etkinin ekonomik olduğu görüşünü Ziyaettin Fındıkoğlu da paylaşıyor. Aşağıda bu konu üzerinde ayrıca duracağız. Durum böyle olunca İbn Haldun'un tarih felsefesini maddi temelin dışında düşünebilir miyiz? İbn Haldun'un tarih anlayışının özelliği nereden ileri geliyor? Özellikle iki şeyden ileri geliyor. Birincisi konu olarak toplumu, toplumsal yaşamı alması, ikincisi de getirdiği yöntemdir. Bu iki temel öğe onun yeni bilim diye nitelediğini ve haklı olarak kendisinden önce bilinenler arasında hiçbir tarihçinin haberi olmadığını belirttiği bilime, parantez içinde toplum bilimine, önem ve özellik kazandırıyor. İbn Haldun yeni bilimin konusunu şöyle açıklıyor. İnsana özgü ümran ve insana özgü toplum. Dipnot 29. Parantez içinde Hüvelul Umranul Beşeri Vel İçtimaul İnsani. Yazarımız ümran sözcüğünü uygarlık ve toplumsal yaşam anlamlarında kullanıyor. Dipnot 30. Taha Hüseyin İbn Haldun'un bağımsız, parantez içinde sui generis, bir bilime toplumu konu alan ilk düşünür olduğunu yazıyor. Dipnot 31. Daha önce aktardığımız görüşlerden de anlaşılacağı gibi birçok yazar ve düşünür de Taha Hüseyin'in bu yargısını paylaşıyor. İbn Haldun yeni bilimin konusu olarak toplumu alıyor ve bununla kalmıyor, toplumu etkileyen nedenler, etkenler üzerinde de duruyor. Coğrafi etken, doğal etken, politik etken ve en başta ekonomik etken. Taha Hüseyin de İbn Haldun'a göre bu etkenlerin toplumu etkileyip ve değiştirdiğini yazarken onun bu alanda dine ve metafiziğe yer vermediğini açıklar. Dipnot 32. İbn Haldun'un kendisine anıtlaştıran yönteminin ne olduğuna gelince. İbn Haldun bu yöntemini çok geniş ve örneklerle anlatır. Burada kısaca şunu belirtelim ki İbn Haldun yönetiminde en önemli olan üç şey yansızlık, eleştiri ve topluma, toplumun gelişmesine, değişmelere egemen olan yasaların bilinmesidir. İbn Haldun bu sonuncusunun hepsinden daha önemlisi toplum yapılarını ve toplum yapılarına egemen yasaları bilemeyen tarihçinin her zaman yanlışa ve yanılgıya düşeceğini belirtiyor. İbn Haldun'un toplumsal yasalarında Taha Hüseyin'e göre önemli şu üç yasa var. Nedensellik yasası, parantez içinde Nanunul İlliye, benzerlik yasası, Kanununul Teşabüh ve benzemezlik yasası, Kanununul Tebayyün. Dipnot 33. Taha Hüseyin'in benzemezlik yasası diye anlattığı konuda İbn Haldun değişmelere, süreçlere, parantez içinde vetire son derece önem verdiğini gösteriyor. Onun bu konudaki sözlerinden bir parçaya yazımızın başında yer verdik. Kendisi bu konuya çok önem verdiği için. İşte İbn Haldun'un toplum bilimci sayılmasını ve kimilerince toplum biliminin kurucusu, çağdaş toplum bilimcilerin atası diye nitelenişini sağlayan onun bu ve benzeri görüşleridir. Tarih anlayışı ve getirdiği yöntemdir. Bilim dünyasına sunduğu yeni bilimdir. Ayrım sonu, sayfa 207.